Ayrım 29. Akıl Çağı. Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 228. 14. Az sonra. Az sonra o yararsız, boş çırpınmaya başlayacaktı. Az sonra Marcel'in bıkkın ve kin dolu bakışlarıyla ev için üç köşe küçük yüzünün sinsi anlamı ve Lola'nın gözlerindeki o korkunç ölüm katılığının anısıyla zehirlenmiş, damağında gene o ateşli hastalık acılığını bulacak, kaygılar midesini burkan bir ağrı halinde yeniden başlayacaktı. Az sonra koltuğa biraz daha gömüldü ve piposunu yaktı, içi boşalmış gibiydi, kendini barın loş serinliğine koyuvermişti. Önünde masa yerine kullanılan şu cilalı tahtadan fıçı vardı. Duvarlara asılmış artist resimleri ve eski gemici şapkaları vardı. Serin bir su sesi gibi usul usul mırıldanan, nereye saklandığı belirsiz radyo vardı. Salonun dibinde porto şarapları ve kocaman sigaralar içerek konuşan iki şişman zengin adam vardı. Son müşterilerdi bunlar. İş adamları, öbür müşteriler çoktan yemeğe gitmişti. Saat 1:30 olmalıydı. Ama henüz sabah olduğu besbelliydi. Gün oradaydı. Uslu bir deniz gibi serilmiş duruyordu. Matyo bu heyecansız, çırpıntısız denizde erimişti sanki. O belli belirsiz duyulan kederli bir zenci şarkısıydı şu anda. Değişik ama saygılı seslerden doğmuş bir uğultu, pas rengi bir aydınlıktı. Parmakları arasındaki kocaman sigaralarla baharat yüklü bir bedevi kervanı gibi ağır ağır sallanan o güzel ve bir cerrah eli kadar temiz ve canlı ellerdi Matthew. Huzur dolu, mutlu bir yaşamın bu küçük ve sıradan parçacığını ona ödünç verdiklerini ve çok yakında iade etmek zorunda kalacağını Matthew biliyordu. Ama ondan acelesiz ve yumuşak bir açgözlülükle yararlanıyordu. Yaşam ömrünü yitirmiş insanlarına da küçük, alçak gönüllü ve iddiasız mutluluklar ayırmış. Hatta bütün o gelip geçici güzellikleri onlar için saklamıştır. Ama onların alçak gönüllü ve iddiasız mutluluklardan yararlanmaları şartıyla. Daniel sol yanındaki koltukta sessiz ve ciddi oturuyordu. Matthew onun o güzel Arap şeyhi yüzünde keyfince seyredebiliyordu. Bu da gözlerinin bir mutluluğuydu. Matthew bacaklarını gererek öne uzattı ve yalnızca kendisi için gülümsedi. Daniel, kısaresleri nefis, tavsiye ederim, dedi. İyi ya, ama sen ısmarlıyorsun, ben meteliksizim, ben ısmarlıyorum, dedi Daniel. Bak bana, sana 200 frank vereyim mi? Bu kadarcık teklif edebildiğim için utanıyorum ama. Yok canım, dedi Matthew, aldırma. Daniel iri okşayıcı gözlerini ona çevirmişti. Rica ederim diye ısrar etti. Ay sonuna kadar bir 400 frankım var. Gel yarı yarıya bölüşelim. Sağlam durmak, bu öneriyi kabul etmemek gerekti. Oyunun kaidesi buydu. Hayır, dedi Matthew. Emin ol, çok mersi ama istemiyorum. Daniel ona kaygılı gözlerle bakıyordu. Gerçekten ihtiyacın yok mu? Evet, dedi Matthew. Var. 5000 franka ihtiyacım var. Ama hemen şimdi değil. Şu anda istediğim bir kadeh kısaresle senin sözlerin. Sözlerimin kısares kadar zevk verici olmasını dilerim, dedi Daniel. Gülüyordu. Ne yazdığı pusuladan ne de Matthew'yu çağırmasındaki gerçek nedenden söz açmıştı. Ama Matthew Daniel'i iyi tanırdı. Açılmakta gecikmeyecekti. Dün Brunei'yi gördüm, dedi. Daniel nezaketle sordu. Sahi mi? Bu kez artık aramızdaki her şey bitti sanırım. Kavga filan mı ettiniz? Kavga etmedik ama daha kötüsünü yaptık. Daniel üzgün bir tavır takınmıştı. Matthew elinde olmayarak güldü. Brune vız gelir sana, değil mi? Yok canım, dedi Daniel. Ama biliyorsun, ben hiçbir zaman onunla seninle olduğum kadar içten olmadım. Brune'yi çok beğenirim ama elimde bir güç olsa onu av kuşları gibi doldurtur, üzerine 20. yüzyıl adamı diye bir etiket yapıştırıp müzeye koyardım. Hiç de çirkin olmazdı yani, dedi Matthew. Daniel yalan söylüyordu. Bir zamanlar Brunei'yi çok sevmişti. Matthew kısaresinin tadına baktı. Güzelmiş, dedi. Evet, dedi Daniel. Buranın en iyi içkisi ama stokları tükeniyormuş. İspanya savaşı yüzünden de yenisini getirtemiyorlar. Boşalan kadeyi masaya bıraktı, elini uzattı, küçük kaseden bir zeytin alıp ağzına attı. Biliyor musun, dedi. Bugün sana bir itirafta bulunacağım. Bitmişti. O alçak gönüllü ve yumuşak mutluluk geçmişe karışıp yok olmuştu. Matthew yan gözle baktı. Daniel'in yüzünde soylu ama dalgın bir anlam vardı. Söyle bakalım dedi. Daniel kararsız bir sesle. Beni nasıl karşılayacaksın bilemiyorum dedi. Bana kırılırsan çok üzüleceğim. Matthew güldü. Bir an önce söyle de rahat edelim. Öyleyse. Peki, dün akşam kimi gördüm tahmin et bakalım. Matthew hayal kırıklığına uğramıştı. Dün akşam kimi mi gördün dedi. Ne bileyim. Bir sürü birilerini görmüş olabilirsin. Ne olacak? Marcel Dufay'ı gördüm. Marcel'i mi? Bak sen. Matthew şaşmış görünmedi. Daniel ile Marcel'in pek görüşmedikleri halde birbirlerine sempatileri olduğunu bilirdi. İyi, görebilmişsin dedi. Marcel sokağa hemen de hiç çıkmaz. Nerede gördün? Daniel gülümseyerek, nerede olacak? Evinde tabii dedi. Sokağa çıkmadığına göre başka nerede görmüş olabilirim? Sonra gözlerini kırpıştırarak usulca ilave etti. Daha doğrusu biz Marcel'le ara sıra buluşuyoruz. Bir sessizlik oldu. Matthew, Daniel'in hafifçe titreyen uzun siyah kirpiklerine bakıyordu. Bir saat ikiyi çaldı. Bir zenci sesi şarkı söylüyordu. There is candle in Caroline. Biz ara sıra buluşuyoruz. Matthew başını çevirdi ve duvarda asılı gemici beresinin kırmızı pomponlarına bakmaya başladı. Sonra söylediklerini kendi iyice anlayamadan ara sıra buluşuyorsunuz ha dedi. Nerede? Daniel sesinde bir şaşkınlık ifadesiyle evinde tabii dedi. Söyledim ya evinde mi? Yani oraya Marcel'in evine gittiğini mi söylemek istiyorsun? Daniel yanıt vermedi. Matthew sordu. Peki ama niye? Nereden çıktı bu dostluk? Ne demek niye? Marcel Dufay'ı her zaman takdir ettiğin bilirsin. Cesaretin, cömertliğin çok beğenirdim. Bir an sustu. Matthew hayretle. Marcel'in cesareti, cömertliği diye düşündü. Cesaret, cömertlik. Onun Marcel'de en çok beğendikleri bunlar değildi. Daniel devam etti. Bir gün çok canım sıkılıyordu. Geçerken Marcel Dufay'a bir uğrayayım dedim. Beni güler yüzle karşıladı. İşte bu. O günden sonra ara sıra buluşup görüşmekte devam ettik. Tek yanlışımız bu dostluğu senden saklamamız oldu. Matthew pembe odanın ağır sıcak kokusuna, insanın içine yapışan o pamuğumsu havasına girmişti şimdi. Daniel koltukta oturmuştu. Marcel'e siyah ceylan gözleriyle bakıyordu ve Marcel karşısındaydı. Fotoğrafı çekilecekmiş gibi iğreti, acem bir ilgiyle gülümsüyordu. Matthew başını salladı. Yok, bu hikayede aksayan bir şey vardı. Bu hayal yerine oturmuyordu. Budalaca, sersemce bir şeydi bu. Aklın almayacağı bir şey. Bu iki insanın paylaşabilecekleri ortak hiçbir şeyleri yoktu. Bir araya gelmeleri imkansızdı. Sen oraya gidiyorsun ve o bunu bana söylemiyor ha? Ve rahat bir tavırla gülümsedi. Hadi canım, olmaz öyle şey. Beni işletiyorsun. Daniel başını kaldırdı ve Matthew'a dargın gözlerle baktı. Matthew dedi, bu konuda şaka etmediğimi bilmen gerek. Ben senin Marcel'le olan yakınlığını hiçbir zaman hafife alıp şaka konusu yapmadım. Buna inanmanı isterim. Bu yakınlığın çok değerli ve dokunulmaz bir şey olduğunu biliyorum. Matthew, evet dedi. Ben de aksini söylemiyorum. Ama gene de o acayip şakayı yapabilirsin, değil mi? Daniel yorgun bir tavırla ellerini iki yana bıraktı. Madem öyle, hiç konuşmayalım daha iyi. Hayır, hayır dedi Matthew. Konuş, anlat. Çok eğlenceli bir hikaye. Anlamakta zorluk çekiyorum ama olsun. Daniel küskün, işimi zorlaştırıyorsun dedi. Senin adına kendimi suçlu hissetmekten zaten rahatsızım. İçini çekti. Yalnızca sözlerimle yetinerek bana inanmanı isterdim. Ama madem delil istiyorsun. Cebinden kağıt paralarla tıklım tıklım dolu bir cüzdan çıkardı. Matthew parayı görünce hayvan diye düşündü. Ama gerçek bir öfke değildi bu. Heyecansız, kurala uymak için duyulmuş öfke. Bak dedi Daniel. Matthew'a bir mektup uzatıyordu. Matthew aldı, yazı Marcel'inde okudu. Bu kez de haklıymışsınız sevgili Daniel. Sevgili iyilik meleğimiz, her zamanki gibi haklıymışsınız. O Cezayir menekşesiymiş. Bana yazdığınız mektuptan bir şey anlamadım. Ne yapalım? Madem yarın işiniz varmış, cumartesi olsun. Annem çikolatalar için kulağınızı çekeceğini söylüyor. Çabucak gelin sevgili iyilik meleğimiz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Marcel. Matthew Daniel'e baktı. Demek doğru. Daniel başıyla evet der gibi işaret yaptı. Duello tanıklığına çağrılmış bir adam gibi matemli, dimdik ve kusursuz görünüyordu. Mektup Nisan'ın 20'sinde yazılmıştı. Marcel bunu yazmış ha. Bu telaşlı, sevinçli, cilveli satırlar Marcel'e o kadar az uyuyordu ki Matthew bir an ne yapacağını bilemedi. Burnunu kaşıyordu, sonra bir kahkaha attı. İyilik meleği. Sana iyilik meleğim diyor ha. Bak işte bu dünyada aklıma gelmezdi. Ama herhalde Tanrı'nın gözünden düşmüş bir melek olacaksın sen. Bir çeşit iblis. Hem sonra ihtiyar annemizin de elini öpüyorsun. Her şey tamam yani. Daniel bozulmuştu. Sen bilirsin dedi. Ben seni üzeceğimden, hatta öfkelendireceğimden korkuyordum. Halbuki sen... Matthew başını çevirdi ve kuşkuyla baktı. Daniel'in onun öfkeleneceğini düşünerek söze başladığı belliydi. Gerçekten öfkelenmem gerekirdi dedi. Normali buydu herhalde. Biraz sabret, öfke de gelir arkadan. Ama şimdi yalnızca şaşkınım. Kadehini bir dikişte boşalttı. Daha güçlü bir öfke duymayışına kendi de şaşıyordu. Sık sık görüşüyor musunuz diye sordu. Belli olmuyor. Ayda aşağı yukarı iki kez. Peki ama ne konuşuyorsunuz? Konuşacak ne buluyorsunuz? Daniel birden dikildi, gözleri alevlenmişti. Yoksa bize hazır konular mı tavsiye edeceksin? Matthew barışçıl bir tavırla sinirlenme dedi. Bütün bunlar benim için o kadar yeni, o kadar umulmadık şeyler ki. Hani neredeyse bayağı keyifleneceğim. Kötü maksatla söylemedim ama. Demek gerçek ha? Gerçekten bir arada olmaktan zevk duyabiliyorsunuz. Peki ama lütfen sinirlenme. Anlamaya çalışıyorum. Ne konuşuyorsunuz? Nelerden söz ediyorsunuz? Daniel soğuk bir sesle her şeyden dedi. Marcel benden çok önemli laflar beklemiyor. Ben onu eğlendiriyorum. Hatta dinleniyor benimle. İnanılır şey değil. Birbirinizden o kadar farklısınız ki. O inanılmaz hayali gene görüyordu. Daniel bütün o salon adamı, zerafeti, o sinsi ve soylu yüzüyle dudaklarında o değişik Afrikalı şeyh tebessümü, o kont Cagliostro havasıyla Daniel ve sonra Marcel, dimdik, beceriksiz, fazla düz, fazla içten. Öyle mi? Dimdik, beceriksiz, içten. Ama o kadar da beceriksiz değildi herhalde. Çabucak gelin, sizi bekliyoruz, sevgili. Bunları Marcel yazmıştı. Bu cilveli dostluk sözleri onundu. Matthew ilk kez içinin bir çeşit öfkeyle kabardığını hissetti. Bana yalan söyledi. 6 aydan beri yalan söylüyor diye hayretle düşündü. Marcel'in benden bir şey saklaması o kadar tuhaf geldi ki bana. Daniel yanıt vermedi. Matthew, ondan susmasını sen mi istedin diye sordu. Evet ben. Arkadaşlığımızı senin düzene koymanı istemedim. Şimdi artık Marcel'le birbirimizi epey zamandır tanıyoruz. Onun için senin işine karışman o kadar önemli değil artık. Matthew biraz rahatlamıştı. Dalgın, bunu sen istedin diye tekrarladı. Sonra ilave etti. O sana itiraz etmedi mi? Çok şaştı. Evet çok şaştı ama reddetmedi. Hayır. Bunu çok da büyük bir suç saymadı herhalde. Gülmüştü. Hatırlıyorum. Sonra bu bir vicdan denemesi olmalı dedi. Benim böyle çevremi bir sır perdesi çevirmekten zevk aldığımı söylüyorum. Sonra Matthew'yu çok rahatsız eden gizli bir alayla ilave etti. Başta bana Lohengrin diyordu. Şimdi görüyorsun ya fikrin değiştirdi. Benim bir iyilik meleği olduğuma karar verdi. Evet dedi Matthew. Düşünüyordu. Alay ediyor Marcel'le ve Marcel adına kendini yaralanmış hissetti. Pipos sönmüştü. Elini uzatıp kaseden bir zeytin aldı. Korkutucu bir şeydi bu. Kendini gerektiği kadar yıkılmış hissetmiyordu. Düşüncenin bir şaşkınlığı vardı. Evet, tıpkı baştan sona aldandığını fark ediveren bir insanın hayal kırıklığı gibi. Ama eskiden olsa içinde gerçekten acıyan, ıstırap veren capcanlı bir nokta olurdu. Anlamsız bir sesle, "Biz birbirimizden bir şey saklamazdık." dedi. Sen öyle sanıyordun dedi Daniel. İnsanın gerçekten her şeyini söyleyebileceğine inanıyor musun? Matthew sinirli bir tavırla omuz silkti. Ama o şu anda daha çok kendine kızıyordu. Sonra şu mektup dedi. Çabucak gelin, sizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bana sanki yepyeni bir Marcel keşfediyormuşum gibi geliyor. Daniel ürkmüştü. Yepyeni bir Marcel dedi. Daha neler? İşi çok büyütüyorsun. Bak bana, sakın böyle saçma bir şey için. Az önce bu olaya gereği kadar önem vermediğimden yakınan sen değil miydin? Senin için ya hep ya hiç dedi Daniel. Sonra yumuşak ve anlayışlı bir tavırla devam etti. Senin yanlışın, insanlar hakkında peşin verdiğin hükümlere çok bel bağlaman. Şu basit hikaye ispat ediyor ki, Marcel senin sandığın kadar dümdüz bir insan değildir, işte bu. Belki, dedi Mathieu. Ama başka şeyler de var. Marcel kendini haksız duruma düşürmüştü ve Mathieu onu suçlu bulmaktan korkuyordu. Ona olan güvenini yitirmek istemiyordu. Hele şimdi, belki de onun için özgürlüğünü feda etmek zorunda kalacağı şu günlerde. Ona saygı duymak istiyordu. Onu beğenmesi gerekti. Aksi çok acı olurdu. Daniel, zaten sana söylemek istiyorduk dedi. Nasıl olsa söyleyecektik. Ama böyle senin ardından birleşmişiz, suç ortağı olmuşuz gibi bir his var içimizde. Sana açılmayı hep bir günden ertesi güne bırakıyorduk. Biz diyordu biri Mathieu'ya. Marcel'den söz ederken biz diyordu. Mathieu, Daniel'e düşman gözlerle baktı. Şimdi ondan nefret etmek zamanı gelmişti. Ama Daniel gene gönül alıcıydı. Her zamanki gibi Daniel'den nefret edilemezdi. Mathieu birden, Daniel diye sordu. Niye yaptın bunu? Canım, sana söyledim ya. Ben rica ettiğim için sustu. Sonra belki bir saklısı, bir gizlisi olmak hoşuna gitmiştir. Oyun gibi gelmiştir ona. Mathieu başını salladı. Hayır, başka bir şey var. Ne yaptığını çok iyi biliyordu ama niye yaptı? Bak Mathieu dedi Daniel, senin çok yakınında gözlerinin önünde apaçık yaşamak her zaman kolay değildir. Belki de Marcel kendine biraz gölgeli, biraz loş bir yer aramıştır. Yani benim fazla hak sahibi olduğumdan mı yakınıyor? Açıkça söylemedi ama anladığıma göre biraz öyle dedi Daniel, sonra gülümseyerek ilave etti. Ne yapalım kardeşim, çok güçlüsün ama unutma ki Marcel sana hayrandır. Senin camdan bir kulübe içinde yaşaman ve herkesin kendi içinde sıkı sıkı sakladığı gerçekleri korkusuzca bağıra çağıra söylemen onu hayran bırakıyor ve biraz da yıldırıyor. Benimle dostluğunu senden gizledi çünkü senin bu dostluğu emrin altına almandan korktu. Onu bana karşı olan duygularını adlandırmaya zorlamadan, bu duyguları didikleyip paramparça etmenden çekindi. Bilir misin ki dostluklar çoğu zaman fazla aydınlıktan tedirgin olur. Dostluk kararsız, kolay anlaşılamayan bir şeydir. Bunları sana o mu söyledi? Evet, bunu o söyledi bana. Sizinle en çok hoşuma giden, nereye gittiğimi kestiremeyişim. Halbuki Mathieu ile bunu her zaman tereddütsüz biliyorum, dedi. Mathieu'yla nereye gittiğimi biliyorum ve İviç, sizinle insan hiçbir zaman beklenmedik bir şeyden korkmaz. Mathieu birden içinde bir burkulma duydu. Bana niçin bunlardan hiç söz etmedi? Marcel senin kendisine hiç soru sormadığını, onun hiçbir şeyini merak etmediğini söylüyor. Gerçekti bu. Mathieu başını eğdi. Ne vakit Marcel'in duygularını didiklemek gerekse, Mathieu içinde nihayetsiz bir tembellik, bir tokluk duyuyordu. Onun gözlerinde bir gölge, bir bulut gördüğü olmuştu ama omuz silkmişti. Adam sende. Bir sıkıntısı olsa bana söyler. Biz birbirimize her şeyi söyleriz. Ve ben buna Marcel'e olan güvenim adını veriyordum. Her şeyi berbat ettim. Silkindi ve birden, peki ama dedi, bütün bunları bana bir başka gün değil de bugün söylemenin sebebi ne? Şu gün olmuş, bugün olmuş, nasıl olsa söylemeyecek miydik? Bu hafif umursamaz tavır onun merakını gıcıklamak içindi. Mathieu budala değildi. Neden bugün ve neden sen? Neden Marcel değil? Bunu onun söylemesi daha uygun değil miydi? Daniel yapmacık bir bocalamayla. Ne bileyim dedi. Belki aldanıyorum ama ben böylesinin ikinizin de menfaatine daha uygun olduğunu düşünüyorum. Tamam, Mathieu katılaştı. Arkası kötü gelecek diye düşündü. Daha yeni başlıyor. Daniel devam etti. Sana gerçeği söyleyeceğim. Marcel, benim seninle konuştuğumu bilmiyor. Daha dün sana bunları hemen söylemekte tereddüdü vardı, kararsızdı. Onun için konuştuklarımızdan ona bahsetmemeni rica edeceğim. Mathieu canı istemediği halde güldü. İşte tam sana göre bir teklif bu. İblis seni her yana sır dağıtıyorsun. Daha dün Marcel'le bana karşı komplo kuruyordun, bugün gelmiş bana Marcel'e karşı suç ortaklığı teklif ediyorsun. Senin ihanetine bile akıl erdirmek mümkün değil. Daniel gülümsedi. Ben iblis falan değilim dedi. Yalnızca dün gece içime bir kaygı düştü ve seninle konuşmaya karar verdim. Bana öyle geldi ki siz, Marcel'le sen birbirinizi yanlış anlamışsınız. Bir konuda tabii ve bu yanlış, kötü sonuçlar verebilecek gibi görünüyor. Marcel bunu seninle açık açık konuşamayacak kadar gururludur, bilirsin. Matthew kadehini avucunda kıracakmış gibi sıktı, anlamaya başlıyordu. Şu sizin, Daniel utangaç bir tavırla devam etti. Şu kaza hakkında. Ha, dedi Matthew. Ona bunu bildiğini söyledin demek. Hayır hayır, bir şey söylemedim. Hiç, sözü o açtı. Daha dün telefonda meseleden Daniel'e söz etmiş olmamdan korkmuş gibi bir hali vardı. Oysa aynı günün akşamı kendisi oturup her şeyi ona anlatmış. Bir komedi daha. Peki sonra? Sonrası şu ki, o meselede bir pürüz var. Matthew boğazına bir yumruk tıkandığını hissetti. Nasıl, ne biliyorsun? Belirli bir şey değil aslında ama onun bana anlatış şeklinden anladım bunu. Nedir yani? Çocuğu yaptım diye mi kızıyor bana? Sanmıyorum, öyle değil. O daha çok senin dünkü tutumundan rahatsız olmuş. Bana sanki öfkeyle anlattı. Ne yapmışım? Sana tam olarak anlatamayacağım. Yalnız onun sözlerini tekrarlayabilirim. Bana senden söz ederken her zaman karar veren odur, dedi. Onun her konuşmanın başında çok önceden hazırlanmış fikirleri, inançları vardır. Tabii ben istersem kabul etmeyebilirim. Ama bana kendime özgü bir fikir sahibi olabilecek zaman bırakmıyor ki. Buna yakın bir şeyler. Matthew itiraz etti. Ama alınacak yeni bir karar yoktu ki. Böyle bir meselede ne yapacağımızı çok önceden kararlaştırmıştık biz. Evet. Ama önceki gün onun fikrini sormak aklına gelmedi. Doğrusunu söylemek gerekirse sormadım, dedi Matthew. Onun benim gibi düşündüğüne emindim. Evet, yani sonunda ona bir şey sormadın. Bu olasılığı ne vakit düşünüp de karar almıştınız? Bilmem, 3-4 yıl oluyor. 3-4 yıl, bu kadar uzun zaman içinde onun fikrini değiştirmiş olabileceğini düşünmedin mi hiç? Salonun dibindeki şişman iş adamları kalkmış gülerek konuşuyorlardı. Bir garson şapkalarını getirdi, 3 siyah fötr ve 1 melon. Barmene dostça el sallayıp çıktılar, garson radyoyu kapadı. Bar dibinden kupkuru bir sessizlikle ezildi, havada bir felaket ağırlığı vardı. Matthew sonu kötü bitecek diye düşündü. Neyin kötü biteceğini de pek kestiremiyordu. Bu ağır felaket havasıyla yüklü günün mü, kürtaş hikayesinin mi, Marcel'le olan ilişkisinin mi? Hayır, bu daha da geniş ve daha belirsiz, daha sınırsız bir şeydi. Yaşamı, sonra Avrupa, bu tatsız yavan ve korkutucu barış. Brune'nin kırmızı perçemlerini görür gibi oldu. Savaş var Eylül'de. Şu anda bu yarı karanlık tenha barda buna inanmak biraz zordu. Matthew'nun yaşamında bu bunaltıcı yaz mevsiminde çürümüş, bozulmuş, sonuna gelmiş bir şeyler vardı. Ameliyattan mı korkuyor diye sordu. Daniel uzak bir tavırla bilmiyorum dedi. Kendisiyle evlenmemi mi istiyor? Daniel gülmeye başladı. Ne bilirim, bilmiyorum. Bana bilemeyeceğim şeyleri soruyorsun. Herhalde bu kadar basit değil bu iş. Sen bu gece onunla konuşmalısın. Benden hiç söz etmeden tabii. Sanki içine birden bir kaygı düşmüş gibi. Dün gördüğüm gibi ise hala seninle konuşmaktan kaçınmayacaktır. Çünkü bana boşalmaya hazır göründü. Pekala, onu konuşturmaya çalışırım. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Daniel rahatı kaçmış bir tavırla İşte dedi. Sana her şeyi söyledim. Evet, gene de teşekkür ederim, dedi Matthew. Bana dargın mısın? Hayır, asla. Bu tam sana göre bir yardım şekli. Damdan düşen kiremit gibi beyninizin ortasına iniyor. Daniel kahkahayla güldü. Ağzını kocaman açmıştı. Pırıl pırıl bembeyaz dişleri ve pembe boğazı göründü. 29. ayrımın sonu, sayfa 237.